İpek Yolu. Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Öyle sonrası buluştuk yine. Ana kumanda masamızda Muhittin bizimle. Ben Hülya. Bugün yine geçmişe bir yolculuk yapacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun en şaşalı döneminden bugüne geleceğiz. Aslında o şaşanın nasıl kurulduğunun izlerini de süreceğiz sizlerle birlikte. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün devşirmeleri konuşalım istiyoruz. Aslına bakarsanız her birinin arkasında bir trajedi olduğu iddiası var. Gerçekten böyle mi, değil mi? Biraz ondan bahsederken biraz da Osmanlı toplumunun renginin ve gücünün kaynağı mıydı acaba sorusunun cevabını arayalım.
Evet, devşirme sistemi ve kölelik zamanımıza çok uzak müesseseler. Onun için insanlar bu hususta akıl yürütürken veya en azından bu hadiseleri duyduğu zaman aklına hemen bugünkü hayat tarzı, bugünkü bakış açısı geliyor.
İkisi aynı mıdır, devşirme?
Hayır, farklı ama beraber mütalaa edilebilir. Birbirinden farklıdır. Şimdi bir kere her ikisinin de tabii çıplak tarifinden hiç de hoş olmayan neticeler çıkıyor. Yani kölelikte bir kimsenin hürriyetinden mahrum olması ve bir başkasına hizmet etmesi var. Devşirmede ise bir çocuğun ailesinden ayrılıp yetiştirilmesi var. Her ikisinde de nahoş.
Her ikisi de köle midir?
Her ikisi de köle statüsündedir. Bir nahoş birer müessese olduğu bir gerçek. Fakat tarihçilere sorarsanız bu devşirme sistemi Osmanlı Devleti'ni 600 sene ayakta tutan amillerden, sebeplerden, unsurlardan bir tanesi olmuştur. Bir kere öncelikle kısaca kölelikten bahsetmek lazım. Devşirmeyi anlamak için önce o lazım. Şimdi köle sistemi harp hukukunun cereyan ettiği zamanlarda hep olmuştur. Nedir köle? Köle şu demek, galipler mağluplar üzerinde bir takım haklara sahip. Bu haklar tabii galibiyet haklarıdır. Galip gelmenin verdiği haklardır. Tamamını öldürebiliyor muhariplerin. Tamamını serbest bırakabiliyor. Fidye karşılığı serbest bırakabiliyor veya köle yapıyor. Tarihte en çok rastlanan bu sistemdir. Yani galiplerin mağlupları köle yapması. Köle hürriyetinden mahrum bir mal statüsündedir. Alınıp satılır. Bir kişiye ait olur ve ona hizmet eder.
İslamiyet'te
öldüğü zaman varislerine intikal eder. Satabilirler, azatlayabilirler, serbest bırakabilirler. Bu sistem insanlığın en eski müesseselerinden birisidir. Aristo der ki her insan aynı kabiliyette yaratılmamıştır. Bazıları daha üstün kabiliyetlidir, bazıları daha düşük kabiliyetlidirler. Eğer o düşük kabiliyetleri kendi haline bırakırsanız hayatta hiç rahat edemez, hep sıkıntı çeker. Ama onlar eğer böyle üstün kabiliyetli insanların kölesi olursa, onların kurmuş olduğu medeniyetten, refahtan da o da nasip sahibi olur. Böylece insanlar arasında yaşantının refah yayılmış olur diyor, yani yayılmış.
Bu yani da gerçeklik. Kendi ulaşamayacağı bir imkana
asla ulaşamaz.
Efendisinin, sahibinin imkanlarıyla
evet,
ulaşır.
O bir gerçek. İşin nahoş tarafı bir tarafa, bu bir gerçektir. Hakikaten köleler efendisiyle beraber, efendi de zaten zengin bir insandır. Efendisinin yaşadığı hayata yakın, tabii ki o hayatı yaşaması mümkün değil ama yakın bir hayatı yaşar. Şimdi kölelik bu kadar eski bir müessese, İslamiyet köleliği kabul etmiştir. Bazıları İslamiyet köleliği kabul etmiyor. İslamiyet böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in sünneti köleliği kabul etmiştir. Kölelik harp hukukunun bir neticesidir. Savaş varsa, cihat varsa bunun neticesinde köle olur. Yenilenler, yenenlerin kölesi olurlar. Burada devlet başkanına tabii bir statü tanınmış, opsiyon tanınmış. Yalnız şunu söyleyebiliriz. İslamiyet kölelerin vaziyetini iyileştirmiştir. Köleliği bir hukuki müessese olarak görmüş ve onun hükümlerini, prensiplerini vaz etmiştir. Bu bakımdan İslamiyet kölelik hukuku bakımından, kölelik müessesesi bakımından bir inkılabı temsil eder. Köleler bir maldır, doğru alınıp satılırlar. Fakat aynı zamanda bir canlıdır. Onların dövülmesi, eziyet edilmesi, aç bırakılması, onlara hakaret edilmesi, bunlar dinen caiz değildir. Yani efendi kölesi üzerinde her şeyi yapamaz. Böyle bir sistem var. Ayrıca İslamiyet kölelerin mümkün mertebe azatlanmasını kolaylaştırıcı bir takım müesseseler getirmiştir. Mesela bir kimse kasten oruç bozarsa bir köle azat eder, yeminini bozarsa bir köle azat eder, hanımını annesine benzetirse bir köle azat etmesi lazımdır. Adam öldüren kimse bir köle azat etmek zorundadır. Zekat verilecek 8 sınıftan birisi kölelerdir. Köleler anlaşma yaparak serbest kalabilir. Efendisinden çocuğu olan kadın efendi ölünce hürdür. Efendinin köleden olan çocuğu hürdür. Yani bir takım köleliği azat etmeyi, serbest bırakmayı özendirici
özgürlüğü hükümden, aslında
evet,
değil mi
esas insanları? Kabul etmiştir. Hı-hı. Kölelik arızidir. Ve nitekim de yani İslam dünyasında kölelerin sayısı işte zannedildiği kadar fazla olmamıştır.
Bir oran var mıdır? Yani en
Osmanlı
yüksek olduğu
Devleti'nin son asrında, Osmanlı Devleti'nin son asrında Osmanlı nüfusuna nispeti köleleri %1'den az idi.
%1'den
evet,
az.
1800'lü yıllar. Yani köleliğin son asrında. Tabii bu daha önce daha fazla olabilir. Yani köle bilhassa fetihlerle alakalı olduğu için, hı hı, fetihlerin çok olduğu zamanlarda kölelerin sayısı artar. Bunu tespit etmemiz mümkün değildir. Ama nüfusun %25'inin kölelerden olduğunu, en fazla olduğu evet, zamanda yani 1/5'inin kölelerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Köle fiyatlarının çok düştüğünü hatta söylerler. O kadar çok köle elde edilmiş ki harplerde. Tabii şimdi bir de başka yönü var. Harpte insanlar karşı tarafı hep öldürürken bunların köle yapılması aslında
yaşam hakkı,
nispi olarak bir insaflı davranıştır.
Bir yaşam hakkı veriyorsunuz ama bir taraftan da özgür olmayan bir hayatın, hele de bazıları
mutlaka
için.
Mutlaka vardır. Yalnız burada şöyle bir şey maksat edinilmiş. Şimdi bir kere köle yapmak düşmanın gücünü kırmak oluyor. İkincisi Müslümanlar savaşla veya devlet idaresiyle meşgul olurken, ilimle meşgul olurken üretim, istihsal geri kalmasın. Bunları da köleler yapıyor. Üçüncüsü ve en mühim sebep İslam devleti daha çok kişinin Müslüman olmasını hedefler. Köleler potansiyel Müslümanlığın arz edeceği bir topluluktur. İslam cemiyetinde yaşadıkları için Müslüman olmaları daha kolaydır.
O zaman kölelere davranış ayrı bir önem kazanıyor.
Tabii. Ondan dolayı yani köle yapılmasının böyle bir takım sebepleri var. Şimdi gelelim biz bu kölelerden spesifik istifade yollarına. Harpte elde edilen ganimetlerin, yani düşmandan elde edilen ganimetlerin nedir bunlar? Arazi, nedir bunlar? Menkul mallar, nedir bunlar? Köleler. Bunların 1/5'i devlete aittir. Bunun da 1/5'i padişaha aittir. Yani İslam hukuku böyle bir hüküm koymuş. Şimdi bu 1/5 humus, pençik derler buna. Penç 5 demektir. Farsça pençik 1/5 demek. Pençe de oradan geliyor zaten. Penç şembih de oradan geliyor. Perşembe 5. gün demektir.
Perşembe?
5. gün demektir.
Pazardan itibaren.
Pazar 1. gündür. Evet. Çünkü cumartesi son gündür. Allah dünyayı 6 günde yarattı. 7. gün yani cumartesi dinlendi. Dinlendi değil de yani kudretiyle arşa yayıldı. Dinlenmek yoksa yorgun adam manasına, hı-hı, değil. Yani iş yapmadı o gün. Ondan dolayı cumartesi son gündür ve Yahudi şeriatında mukaddes gündür. Hafta pazardan başlar. Yevmül Ahad Arapçada da 1. gün demektir.
Sonra diğer günler sıralanıyor. Sonra peki ondan sonra bizim takvim değişikliğiyle mi pazartesi?
Tabii. Hafta, yani biz pazar hafta tatili alınca Avrupalılar gibi, o zaman haftanın başı pazartesi oluyor. Pazar ertesi, ertesi diyen bir günle hafta başlıyor. Yevmül İsneyn, 2. gün. Yevmül İsneyn giyicesi Mevlid-i Şerif'te geçer. İsneyn, o Hazreti Peygamber'in doğduğu gün pazartesini ifade eder. Pençik. Bu 1/5 devlete. Peki ne yapacak devlet köleyi? Devletin kölesi mi olur? Olur. Devlet bu köleleri bir zeka testine tabi tutuyor. Fizyonomi testine tabi tutuyor. Bu işi yapan ilmi kıyafet uzmanları vardır. İlmi kıyafet fizyonomi ilimi demektir. Fizyoloji diyebiliriz buna. İnsanları dış görünüşünden, karakterini, ahlakını, zekasını tespit eden bir ilim bu. Günümüzde çok emniyet kazandı. Biz kriminoloji dersinde okurduk bunları. Yani tipe göre insanların suça temayülleri vardır. Elbette istisnaları var ama çoğunlukla böyle. Bu kişiler bu esirlerden seçiyorlar. Bu devletin listesine düşen esirlerden fizyonomisi düzgün, zekası kuvvetli olanlar saraya alınıyor, devlet adamı olarak yetiştiriliyor. Fizyonomisi düzgün, güçlü, kuvvetli ama çok fazla onlar kadar zeki olmayanlar Yeniçeri Ocağı'na kayırılıyor, asker olmak üzere yetiştiriliyor. Zekası çok fazla olmayan, fizyonomisi çok düzgün olmayan ama güçlü, kuvvetli olanlar da devlete ait çiftlikler var. Orada çalışmak üzere ayrılıyor. Yani bunlar devletin köleleri. Ve bunlar evleniyorlar, çoluk çocukları oluyor, aileleri var, evleri var ama bu çiftliklerde çalışanlar.
İstisnalar oluyor mu?
İstisna, tabii ki.
Yani bakıyorsunuz dış görünüş itibariyle bir çiftçinin yanına verilmiş.
Evet.
Ama sonra oradan sıyrılmış.
Ortakçı köyler, ortakçılar arasında, yani o çiftliklere verilenler arasında böyle bir şey hiç olmamış. Ama birinci ve ikincilerde yanlış, yani orayı hak etmeyen kimseler çıkmış ve oradan atılmışlar.
Orada da bir eleme var yani
aslında.
Orada
da zaten eleme çok uzun sürüyor. Küçük çocuk alınanlar tabii çocuk olmasına dikkat ediyorlar. Çünkü büyük kimseyi terbiye etmek mümkün değil. Bu 10-12 yaşında olanları tabii. Hepsi ayırmak mümkün değil. Bu 10-12 yaşında olan çocuklardan önce bir Türk çiftçisinin yanına veriliyor. Burada bir yıl, iki yıl kalıyor.
Hepsi.
Hepsi. Orada Türkçe öğreniyorlar. İslamiyet'i öğreniyorlar. Oturma, kalkma, edep öğreniyorlar. Sonra Acemi Olanlar Mektebi var. Bugünkü Galatasaray'da. İşte İbrahim Paşa Sarayı'nın olduğu yer şeyde, Sultanahmet'te, Edirne'de var bunlar. Burada ilkokul tahsili görüyorlar. Bu tahsilde başarılı olurlarsa saraydaki Enderun Mektebi'ne alınıyorlar. Bu mekteplerde başarılı gösteremeyenler eğer belli bir ortalamayı tutturmuşsa asker ocağına alınıyor. Tutturamamışsa çırak ediliyor.
Sürekli bir değişim var hayatlarında
var.
Ama.
Evet, var. Bu mektepten çıktıktan sonra saraya gelenler devlet adamı olmak üzere yetiştiriliyor. Saray dışında asker olmak üzere yetiştiren yeniçeri oluyorlar. Yeniçeri oluyorlar. Bu köledir bunların asılları. Kimin kölesidir? Padişahın köleleridir. Devlet adamı oluyorlar bunlar. Saraydaki hayat, mektepte okuyorlar. Burada 25 yaşına kadar okuyorlar. Staj görüyorlar. Çok yüksek bir tedrisat vardır. Yani çok yüksek hocalardan ders alırlar. Bilumum dersler. Hesaptan geometriye kadar, işte musikiden din dersine kadar hepsini alırlar. Ata binmeyi öğrenirler, cirit atmayı öğrenirler. Her birinin bir hobisi vardır. Oturma, kalkma, şiir bunlardan anlarlar. Güzel giyinirler, güzel konuşurlar. Ve sonra tahsil bitince devlet adamı olarak çırak edilirler. Haremden de bir cariyeyle evlenerek vazifelerinin başına giderler. Bu köle olmaya devam ederler, ölene kadar köledirler.
Her ikisi de köle.
Evet, her ikisi de köledir. Padişahın köleleridir.
Ama o arada padişahın kölesi
azatlanabilir tabii. Ama çok istisnadır.
Ama olmaya da bilir ve hayatlarını köle olarak...
Tabii devam edebilirler. Hayatta bu var. Köle olarak hayatını tamamlayan çok kişi var.
Şöyle algılanıyor ya hep, sanki birisi köle ise tek başına hiçbir şey yapamaz. Bir sorumluluk sahibi olamaz. Mutlaka sahibinin olduğu yerde
efendim,
olmalıdır
şöyle,
gibi.
İslamiyet'te şöyle izin diye bir kaide var. Efendi isterse kölesine izin veriyor. Buna mezun köle derler. Bu köle her şeyi yapabilir. Alışveriş yapar, alır, satar ama evlenir ama bütün mali borçlardan efendi sorumludur. Çünkü kölenin mal varlığı olmadığı için.
Yani aslında herhangi bir şeye sahip olmuyor. Yaptığı her şeyi efendisi adına.
Efendisine aittir. Efendisi namınadır. Dolayısıyla bunlar siz normalde hür bir adam gibidir her şeyi. Ama efendisinin izni ile olduğu için efendisininle aynı şahsiyet gibidir. Osmanlı vezirlerinin hepsi böyledir.
Ekkart sahipleri gibi aslında.
Aynen öyle. Makbul İbrahim Paşa böyledir mesela. Sokullu Mehmet Paşa böyledir. Şimdi bunlar Yeniçeri Ocağı'ndakiler de böyle. Onlar da 20-25 yaşına kadar burada kaldıktan sonra subay oluyorlar, evleniyorlar. Böyle bir hayat var. Fetret devrinde Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'a Osmanlı ordusu yenilince fetihler bir ara duruyor ama ihtiyaç devam ediyor. Ne yapalım diyorlar. Diyorlar ki eskiden esir alıyorduk. Beşte biri devletin oluyordu. Şimdi de Balkanlardaki gayrimüslim tebaadan biz çocuk devşirelim diyorlar.
Peki,
İhtiyaç var.
Peki bunun altyapısı nedir? Hukuki?
O zaman hukukçular diyorlar ki İmam Şafii Hazretleri'ne göre, malum İslamiyet'in dört büyük mezhebinin kurucusundan birisidir. Hazreti Peygamber'in İslamiyet'in doğuşundan sonra Hristiyan veya Yahudi olanların köleliği devam eder. Yani Müslümanlar orayı fethetseler, vatandaş statüsü verseler bile onlar aslında köle olmaya devam ederler. Dolayısıyla aslında Balkan halkları Osmanlı hükümetinin kölesidirler. Hükümet bunları eski topraklarında normal bir çiftçi gibi, Avrupa'daki serfler gibi bir nevi yaşamaya izin vermiştir. Dolayısıyla bunların kölelik statüsü devam eder. Biz bunlardan çocuk alabiliriz diye hukuki bir zemine oturtmuşlar. Bu geçerli bir hukuki zemindir. Mesela Yahudilerden çocuk alınmamış, Ermenilerden çocuk alınmamış. Çünkü bunlar İslamiyet'in zuhurundan önce Yahudi ve Hristiyan olmuşlardı. Ama Sırplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Ukraynalılar için aynı şey mevzubahis olmamıştır. Bunlardan çocuk alınmıştır. Bu tartışmalı olmakla beraber en çok kabul edilen hukuki zemini budur, devşirme sisteminin.
Peki şimdi benim...
Bundan dolayı devşirme çocukları da köle statüsündedir. Peki nasıl devşirilir? Buyurun.
Şunu merak ediyorum. Şimdi dinleyicilerimizin de aklına aynı soru gelmiştir belki. Siz bir toprağı ele geçirdiğiniz zaman oradaki halkın tamamını köle olarak addediyorsunuz. Hani belki onlar savaşmamış, söyle. Belki kendini müdafaa hakkına sahip olmamış.
Doğru. Ama o zamanki savaş hukukunda şöyle bir kayda var. Bir yer barış anlaşmasıyla fethedilmiş olabilir. Bir yer savaşla fethedilmiş olabilir. Bunu ikiye ayırıyorlar. Barış anlaşmasıyla bir yer fethedilmişse buranın statüsü barış anlaşmasına göredir.
Madde olarak geçer
madde,
mi?
Madde yani, geçer. Tabii tabii.
Mesela, burası köle, bu halk köle olmayacaktır gibi.
Mesela vergi alınmayacak, alınacak, şu kadar alınacak, alınmayacak, camiler şöyle olacak, kiliseler böyle olacak. Bunların hepsi dikte etti. Tarihte bunun çok örnekleri vardır. Barış anlaşması.
Peki Balkanlar için?
Balkanlarda da böyle barışla fethedilen az yer var. Ama Balkanların büyük çoğunluğu savaşla fethedildiği için savaşta galipler kendi hukukunu da yatırlar.
Ama mesela, tarih itibariyle mesela fethettiğiniz tarihten 50 yıl 60 yıl geçmiş.
Evet.
Belki de size karşı savaşanlar artık hayatta değil. Onların değil çocukları ve torunları var ama, ve siz onlar üzerinde uyguluyorsunuz.
Ama şöyle bir durum var. Kölelik babadan oğula geçer. Yani köle yapılanların çocukları da köle olurlar. Buradaki hüküm şudur. Balkanlar savaşta elde edilmiştir. Evet. Buradaki halk aslında köle olmakla beraber devletin işine köle yaramadığı için, köle lazım olmadığı için bunlar çiftinde çubuğunda bırakılmıştır.
Bunu söylemek lazım mıdır kişiye? Mesela Balkanları fethettiniz savaşla ve diyelim ki bir 100 yıl, 50 yıl, 70 yıl neyse onlara köle muamelesi yapmadınız. Kendi hayatlarını yaşamalarına izin verdiniz. Ama İslam hukukunda bunlar aslında köleydi. Ama bunu ona söylemediniz. Acaba baştan söylenmiş olması gerekir miydi ya da söylenmiş
şöyle,
midir?
Zaten bu çok,
çok
itilaflı,
mu detaya giriyorum, merak.
Çok detaylı ve çok itilaflı bir mevzu ama belki insanların kafasında istifam meydana gelir. Evet, bazı alimlere göre bunlar köle yapılamaz. Bazılarına göre yapılabilir. 70 sene sonra da yapılabilir. 100 sene sonra da yapılabilir. Çünkü zaten bunların statüsü devam ediyordur. Ama ben şimdi son cümleyi söyleyeyim.
Sizin fikriniz.
Osmanlılarda bu bir ihtiyacın eseridir. Bir kimse diyemez ki Balkan halklarını fethettikten 100 sene sonra tamamını köle yapmıştır. Öyle bir şey olmamış. Bir kanun çıkarılmış. Bu bir ihtiyacın eseridir. Demiş ki devlet, bana devlet adamına ihtiyaç var. Ben gayrimüslim vatandaşlardan devlet adamı yetiştirmek mecburiyetindeyim. Bu umumun menfaatidir. Umumun menfaati için bazı insanların statüsünü ben belki hoşlanmayacağı bir statüye çeviririm diyor. Buna maslahat derler. Böyle bir prensip vardır. Hikmet hükümet diyorlar şimdi. Yani belli kişilere tatbik etmiş bunu. Bütün Balkan halklarına tatbik edilmemiş. Kırkta bir.
Doğu'ya da tabii Müslüman olduğu için ya da Anadolu'ya da
devşirme
yapılmamış.
Yoktur. Müslümanlardan devşirme yoktur. Onda birkaç sebebi var. Birincisi Müslümanlar zaten tahsil yapıp devlet içinde belli bir yere gelme imkanına sahipler. Bir ikincisi Osmanlı Devleti Müslümanlardan çok fazla Türklerden bilhassa devlet adamı istemiyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi bunlar aileleri var. Ailelerini kayırırlar. Onu istemiyor. İkincisi de kaçabilirler. Yani canları sıkıldı mı giderler kendi memleketlerine himaye görürler. Onu istememiş devlet.
Şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında bir çocuğu Anadolu'dan veya Balkanlardan alıyorsunuz.
Evet.
Sonuçta yaşayacağı travma aynı ya da bırakın devşirmeyi, 10 yaşında bir çocuğu yatılı bir okula verseniz bile ailesinden uzak olduğu için bir travma yaşayacaktır. Şimdi bunu Anadolu'dan ya da Balkanlardan almak arasında
bu onun fark yok.
Geçmişe bağlılığı açısından da bir fark yok. Yani benim 9
ama
yaşında
statüsü değişecek onun. Yani Balkanlardan alınan çocuk
köle olmadığı için
yani Müslüman olacak, statüsü değişecek, sarayda yaşadığı için onun mazisiyle bağı kopacak ama Müslüman olanın mazisiyle bağı kopmayacağı için ailesi de Müslümandır çünkü. Devamlı onlarla irtibat halinde olacak. Devlet bunu istemiyor. Hı-hı. Bir de eskiden Hülya Hanım böyle çocuğun travmasına falan çok bakmazlardı. Kimsenin travmasına bakmazlardı. Yani bir takım cemiyette kaideler vardı. Görgü kaideleri deyin siz buna, ahlak kaideleri, din kaideleri deyin, gelenekler deyin. Bu gelenekler herkes uyardı. Kızlar evleneceği insanları görmeden evlenirdi. Erkekler de evleneceği kızları görmeden evlenirdi. Seviyorum, istiyorum böyle şeyler mevzubahis bile edilmezdi. Bugün için insanlara çok garip, hatta nahoş gelebilir. Ama eski hayat bambaşkaydı. Yani öyle çok fazla çocuk yatılı okula gidecek, travma olacak. Harpler oluyor, insanlar ölüyor, memleketlerinden gidiyorlar. Katliamlar oluyor, açlıklar, salgın hastalıklar. Böyle zor bir hayatta çok öyle yatılı okula giden çocuğun travması pek düşünülmüyor.
Şunu düşünüyorum, yani şimdiki bakış açımıza dedik ya hani baştan da aslında o hayatı anlayabilmek çok da mümkün değil. Ama verimlilik açısından bakıyorum. Hani
evet.
Madem ki Balkanlardan ve Anadolu'dan çocuk alacağız ya da Balkanları tercih edeceğiz. Hani dediğiniz gibi belki sadece farklı bir din, her şey değişecek. Bana daha da zor gibi geliyor. Hani Müslüman
mutlaka
bir çocuğu
işte
alıp eğitmek.
Evet. Ama bu zorluğu aşacak başka bir takım şeyler, sistemler geliştiriliyor. Bir kere bazıları buna karşı çıkıyorlar. Bilhassa ırkçı temayülleri olanlar Balkanlardan bu çocuk devşirmesine karşı çıkıyorlar ve bu devşirme sisteminin çok aleyhinde olan insanlar vardır ve Osmanlı tarihi aleyhinde tezler geliştirenler de ekseriya bu kimselerdir. Bu devşirme sisteminin aleyhinde olanlar.
Detaylarına döneceğiz tekrar. Bizden ayrılmasın sevgili dinleyicilerimiz, az sonra buradayız. Devşirmeleri konuşuyoruz. Aslına bakarsanız zor bir ayrılık gibi görünüyor. İnsanın kafasında gözünün önünde şekillenenler zor ayrılıklar. Anne baba çocuk.
Öyle o filmlerdeki gibi değil. Çocuk annesinin kucağından alınıyor. Çocuk ağlıyor. Anne alıyor. Anneciğim baba evladım, öyle bir şey yok. Yani bu ciddi bir amme hukuku müessesesidir. Çok nahoş bir şey. Ben
el el mi dolaşıyorsun?
Şöyle. Bu iş için vazifelendiren adamlar vardı. Bunlar Balkan köylerinde gezerler. Bu çocukları tespit ederler. Mesela tek çocuğu olandan alınmaz mesela. Veya bir köyün tamamı alınmaz. Yani o belli çocuklar seçilir. Bunlar bu işin uzmanı olmuş adamlar var. Bu il yazıcılar gibi. Bunlar gezerler devşirme ketüdağları. Yanlarında adamları var, saymanları var, katipleri var. Tek tek çocukları yazarlar. Çocukların fiziki hususiyetlerini yazarlar. Yanlarında uzmanlar çocukları tespit eder. Sonra bu çocuk devşir. Aile köle statüsüne geçirilir. Vergilerden
sadece
affedilir.
Aile. Sadece aile. Değil. Hayır.
Sadece aile köle statüsüne geçirilir. Vergilerinden muaf tutulur. Tüm vergilerden muaf tutulur.
Gerekirse biraz
da para verilir ki çok zaman verilmiş. Böylece canı gönülden olmasa bile en azından razı olarak çocuğu veriyorlar. Bir de şu var. Şimdi dediğim gibi biraz evvel 500 sene 600 sene öncesinden bahsediyoruz. Balkanların durumu, dünyanın durumu böyle değil. Açlık, fakirlik her tarafta. Mahalli savaşlar her tarafta. Hırvatistan'ın köylüsü olan bir çocuğun en fazla olacağı köyünün papazı olmaktır. Devşirilen çocuk sadrazam oluyor. Yani bir de böyle bir istikbal var. Yani çocuğum sıkıntı çekecek ama diyor adam. Yani ilk başta biz sıkıntı ama çocuğumun istikbali parlak diyor.
En kötü ihtimalle bile Anadolu'da tabii. Mesela bir vali köylünün Anadolu'da bir köylü hayatı bile sürüyor olsa ya da asker bile olsa herhalde orada bir din değişikliği kısmı şöyle, rahatsız ediyordur belki aileleri.
O da şöyle, yani Balkan köylülerinin dini inançlarına çocuğumun dini değişmesin diye ne derece yani bir kere Hristiyanlıkta din değiştirme veya başka dinden olanlar hakkında bir takım statüler konmamış ki. Mesela İslamiyet'te vardır bu ama konmamış ki. Onlar bu gibi hususlara çok takılacaklarını zannetmiyorum. Para ve ayrılık onlar için daha mühimdir. Şimdi öyle değil mi? Anadolu'nun köylüsü çocuğun aman diyor, benim yaşadığım hayatı yaşamasın diyor. Yolluyor. Biliyor ki bu çocuğu din değiştirmeyecektir ama belki de dinini kaybedecektir. Hı hı. Biliyor ki bu bir de belki bize gelip selam vermeyecektir. Belki bambaşka biriyle evlenecektir, yüzümüze bakmayacaktır. Bunları bilmiyor mu aile? Biliyor. Ama bu riskleri göze alıyor. Yeter ki çocuğun bu köyde yaşamasın diyor. Bu sıkıntıları çekmesin.
Buradan
diyor.
Çıksın.
Şimdi hal böyleyken devşirmeler için böyle olmaz mı? Bir, olacakları da dediğim gibi bir şekilde tatmin ediyorlar. Bir de şöyle, Anadolu'da zaten anne ölmüş, baba ölmüş veya ikisinden birisi ölmüş, çocuk ortadadır. Böyle çocuklar da çok. Yusuf Paşa böyle bir çocuktu, ortada geziyordu. Vali gördü bu çocuğu, hoşuna gitti. Kimin dedi şeysin sen? Dedi benim annem babam öldü, meyhanecinin karısı buna bakıyordu. Ve parayı verdi meyhanecinin karısı. Çocuğu hemen çocuk çıplak ayakla çamurda geziyordu. Sonra Yusuf Paşa oldu, Sultan İbrahim'in damadı, Girit Fatih'i, Sadrazam, güzel Yusuf Paşa.
Yani evet. Şimdi o hikayelere dönelim aslına bakarsanız. Gerisinde trajedi olduğu söyleniyor. İşte dizilere kadar yansıyan, mutlaka aileleriyle doğduğu ve büyüdüğü yerlerle ilgili anıları vardır. Gidip bulanlar da var.
Çok az.
Ailesini, izini sürenler.
Var, evet.
En ünlüleri kimler diye konuşalım.
Şimdi şöyle, yani hepsi tabii devşirme değil bunların ama büyük kısmı devşirme. Bunlar bir kere saraya alındıkları zaman çok ciddi bir terbiyeyle yetiştiriyorlar. Ve bunlara artık siz Müslüman bir Türk gencisiniz. Türk demeyeyim, çok ırk vurgusu oluyor ama burada kastedilen Osmanlı, yani Türk kültürüne adapte olmuş insanlarsınız. Devlet idare edeceksiniz. Artık bunun için köylü olan annesi babası onun için tatlı bir hatıradan başka bir şey değildir. Onun hatta lafının bile edilmesini istemez. Yani ondan bahsedilmesini bile istemez. Çoğu böyledir.
Yani aslında hayatlarını devşirildikleri günle mi başlatıyorlar?
Tabii. Hatta bazıları diyor ki işte bunun için çocuk devşiriliyor. Bu çocuk çünkü Müslüman kültürüyle yetiştirildiği zaman artık ailesine dönüp bakmayacaktır. Onun için bunlar sadık insanlar olacaktır. Hakikaten savaşlarda bunlar en sadık olanlar. Anadolu askerleri kaçmış, bunlar kaçmamışlardır mesela. Bunu görmüşler Fatih zamanında, bunun bir benzeri hadise var. Yine memleketindeki genç çocuklar, iyi işe yarayan çocuklar alındığı için Balkanlar'da işe yarayan genç yoktur. Bunları ayaklandıracak, lider olacak, bir yarın bir gün bir isyan çıkarsa.
En iyileri zaten bizde.
Zaten saraydadırlar. Bir de aynı Amerika'nın yaptığı gibi işte daha global bakarsak, vatandaşı ayırmıyorsunuz. Müslümanı gayrimüslimi ayırmıyorsunuz. Ama Müslüman olmayanın Müslüman üzerine amir olması mümkün olmadığı için o zamanki amme hukukunda, gayrimüslim çocukların, istidatlı olanlarını ne yapacaksınız? Yani sen köyde çoban olma diyeceksiniz. Onun önüne bir fırsat açıyorsunuz.
Bir kapı açıyorsunuz ona.
Bir de bu açıdan bakmak lazım.
O farklı bir bakış açısı.
Evet. Yani Amerika'da bunu yapıyor. Süper güç olmuş. Avrupa'da da bu var. Osmanlı'da bunu yapmış. Demiş Balkanlar'da zeki, kabiliyetli gençler olsa ben buna niye kapımı kapatayım? Bunlar da benim vatandaşım. Ama bunların benim içime girmesi için sınıf değiştirmesi lazım. Ama bu aynı şey Avrupa'da da böyledir.
Ve küçük yaşta olması lazım. Çünkü şu bir gerçek ki ağaç yaşken
eğiliyor. Yani Margaret Thatcher bir bakkalın kızıydı ama elitler sınıfına girdi. Bakkalın kızı olarak girmedi artık yani. Muhafazakar Parti'nin o işleri benimsemiş bir milletvekili olarak girdi. Çok küçük yaşta alınmıyor. Çocuk hastalıklarından ölür diyor. 10-12 yaşında alınıyor çocuk.
Yani belli bir yaşı da atlatması
gerekiyor. Lazım. Bir güçlü kuvvetli olması lazım. Bunlar tabii içinde çok büyük sadrazamlar çıkmıştı. 50-60 kadar sadrazam vardır bu devşirmeler arasında. Valiler vardır. Bunlardan çok kayda değer olanlarından bir tanesi Sokullu Mehmet Paşa'dır. Sokullu Mehmet Paşa Sultan 3. Murad'ın sadrazamıdır. Sultan 2. Selim'in sadrazamı ve damadıdır. Düşünün, bu saraya damat olmuş bunlar. Yani bir Hırvat köylünün çocuğunu biz niçin kızımıza dememişler yani. Bir de şimdi bu yönü var. Sokullu Mehmet Paşa Pargalı diyorlar mesela. Parga, o söz hiç kullanılmamıştır. O adamın adı Has Odabaşı İbrahim Ağa'dır. Sonra Makbul İbrahim Paşa, sonra Maktul İbrahim Paşa. Pargalı'yı devşirmelere gıcıklık duyan yakın zaman kavmiyetçileri takmıştır. Hiçbir Osmanlı devlet adamına böyle Pargalı falan denmez. Sokullu Mehmet Paşa'nın adı da Tavil Mehmet Paşa'dır. Tavil uzun demek, 2 metre boyu varmış. Sonradan Sokullu Mehmet Paşa dediler. Ama onun Sokollu, Sokoloviç kasabasıyla alakası olduğu için belki yakışıyor. Sokullu Mehmet Paşa bir Hırvat, Boşnak veya Sırp köylüsüdür. Bu konuda ittifak yok. Ama zaten üçü bir millettir. Ortodoksuna Sırp, Katoliğine Hırvat, Müslümanına Boşnak deniyor. Müslüman değildi ya Hırvattı ya Sırptı. Eğer Müslüman olmayan Boşnak ise zaten ona Hırvat deniyor. Alındı bu 3 kardeştiler bunlar. Bir köyünden aldı, Sokoloviç köyünden alındı, kasabasından. Sonra sarayda yetişti. Silahdar oldu. Silahdar sarayın Hasodabaşı'ndan sonra en güçlü adamıdır. Yani Hasodabaşı İbrahim Ağa işte sadrazam olmadan Hasodabaşı'ydı. Padişahın en yakınında olan.
Yanında kimse. Olan hemen evet. Yanında aslında hemen, odabaşı dediği yanındaki evet. Odada kalan.
Yani her dakika padişahın huzuruna girebilir. Sadrazam bile giremez. Annesi ve karısı, kızı, çocuğu bile giremez padişahın yanına izin almadan. Randevusuz. Bu her dakika padişahın yanına kapıyı çalıp girebilir. Bunlar 4 kişidir arz ağaları. Biri Hasodabaşı'dır, biri de bu silahtardır. Silahtar olunca ailesini merak etti. Ne oldu acaba ailem dedi. Tabii genç 20 yaşında silahtar oldu, 21-22 yaşında. Bir adamlar gönderdi. Dedi efendim böyle. Aileniz Sokoloviç'te hayatta 2 kardeşiniz var. Onları al getir dedi. Onları da yanımda istiyorum dedi. Artık bu bir devşirme değil. Yani yanımda istiyorum. Gitti adam. Sokollu Mehmet Paşa silahtar beni gönderdi. Mehmet Ağa, Tavil Mehmet Ağa kardeşlerini istiyor. İşte şey de gönderdi. Yani kendisini tanıtacak bir takım ipuçları da gönderdi. Annesi çocuğun bir tanesini verdi. Birinin yerine de birini vermek istemedi. Sokullu Mehmet Paşa'nın bir amcasının oğlu vardı. Yetim. Bunların yanında kalıyordu. Onu verdi. İşte dedi bunlar dedi. Tanımıyor nasıl olsa Mehmet Ağa onu. İki çocuk geldi. Mehmet Ağa bunlara sarıldı, öptü. Kardeşleri ama birisi amcasının oğlu, bilmiyor onu. Çocuğa da tembihlediler. Bunları Edirne'ye yazdırdı. Orada yetiştirmek
eğitim
üzere. Eğitim almak üzere. Çocuklardan bir tanesi yani öz kardeş olan veba hastalığından vefat etti. Diğeri Edirne'de okudu, yetişti. Ve Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa oldu. Sonra kasabada kalan Paşa sadrazam olunca annesini arattı, anne babasını. Annenin göndermediği kardeş Sokoloviç kasabasına papaz olmuştu. anne baba İstanbul'a geldiler. Sokul Mehmet Paşa Müslüman oldular. Ve annesi ölene kadar keşke o oğlumu da saklamasaydım. O da gelse Müslüman olsaydı dedi. Sokollu Mehmet Paşa onu Bosna psikoposu yaptı.
Değiştirmedi yani dinini değiştirmesi için de baskı yapmadı.
Şimdi zorlama yok. Bu çok enteresandır. Sadrazamın kardeşi Bosna psikoposudur. İki kardeş bunlar.
Evet.
Çok enteresan.
Çok enteresan.
Yakın zamanda bir Diyanet İşleri'si vardı bizde. Kardeşi Süryani papazıydı. Ermeni papazıydı. Nasıl olabilir?
Evet.
Bir Ermeni kadın kocasından çocuğu oluyor. Kocası ölüyor. Bir Müslüman erkekle evleniyor. Ondan da çocuğu oluyor. Müslüman erkekle olan çocuğu Müslüman. İlk kocasından olan çocuğu Ermeni olarak kalıyor. O papaz oluyor. Bu oğlu Diyanet İşleri reisi oluyor.
Çok enteresan.
Aynı anneden
oluyor. Nasıl enteresan bir aile. Ama ailede bir dine bir meyil varmış. Evet.
Yani Sokollu Mehmet Paşa'nın bu hadisesi çok enteresandır. Film olacak bir hadisedir. Bunun dışında...
Yakın zamanın filmi o mu olur dersiniz?
Muhtemelen. Bence Sokollu Mehmet Paşa'nın hayatı tam bir filmdir. Sokollu Mehmet Paşa'dan başka ilerlediği zaman, rütbe aldığı zaman ailesiyle irtibat kuran çok az kimse vardır. Onun dışındakiler bunu neredeyse yok gibi farz etmişti. Bunlardan bir tanesi de Yusuf Paşa'dır. İrtibat kuranlardan bir tanesi. Nadin kasabası var Hırvatistan'ın Dalmaçya sahilinde. Vali oradan geçerken arabası çamura saplanıyor. Biraz bekliyor. Bakıyor uzakta bir çocuk var. Çocuğun ayağında kocaman bir partal kundura var. Kocaman bir adam kundurası. Çocuk o çamurların içinde debeleniyor. Ayakkabı çamura saplanıyor falan. Ondan sonra o partal kundurayı da o bir meyhaneci kadın varmış. Onun büyüttüğü bir çocuk. Anne baba ölmüş. O kadın büyütmüş Mara diye. Bak bu çocuğun ayağı çıplak. Bir kocasının eski ayakkabılarını vermiş. Onlarla geziyor çocuk. Ama çok güzel bir çocukmuş. Paşa çağırıyor bunu. Sen diyor kim? Ben diyor meyhanecinin çocuğuyum. Çağırıyor meyhaneciyi. Bu çocuğu diyor bana satar mısın? Hay hay. Çocuğu satın alıyor. Muhtemelen köle. Değilse bile devşiriyor. Çocuğu alıyor. Atın arkasına hatta çok seviyor çocuğu. Götürüyor İstanbul'a. Enderun Mektebi'ne veriyor. Yıkıyorlar, yuvuyorlar. Enderun Mektebi'ne veriyorlar. O çocuk o kadar güzel ki adını da Yusuf koyuyorlar. Yusuf güzel. Peygamber güzelliğiyle evet. Meşhurdur malum. Nadinli Yusuf var. Bu çocuk büyüdü. Vezir oldu. Sultan İbrahim'in kızıyla evlendi. Girit'e serdar oldu. Girit'i fethetti.
Çok ama, zor bir...
Ama Girit çok zor fethedildiği için ve Girit fethinde yaptığı bazı hatalardan dolayı Sultan İbrahim damadını idam ettirdi. Hatta ölüsüne bakarken de çok da güzel bir yüzüm vardı ama demiş. Yani kurtaramadı. Bu Yusuf Ağa iken sonra paşa oldu. O bu partal kunduraları saklamış. Yani ben nereden geldim unutmayayım diye. Ağa olunca içini altınla dolduruyor. Ve Bosna Beylerbeyi'ne Hırvatistan bizde değil ama Hırvatistan'ın güneyi bizde. Bosna Beyler bir haber gönderiyor. Böyle böyle bir kadın vardı sağ mı? Sağ Mara. Bu ayakkabıları götür kendisine ver. De ki çocukken çıplak ayakla görüp de acıdığın Yusuf seni unutmadı. Çocuk seni unutmadı dedi. Böyle memleketiyle bu şekilde irtibat kuranlar var. Ama dediğim gibi bunların sayısı çok azdır. Zaten maksat da irtibat kurmamalarıdır. Orayla irtibat kurmamalarıdır. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle bir devşirme yapıldı? Bir miktarını anlattık. Balkan halklarında zeki ve kabiliyetli olan çocuklardan istifade edilmek isteniyor. İkincisi Müslümanların önü açık, bunların önü açık değil, bu şekilde önü açılıyor. Böylece Balkan halklarında işe yarar çocuklar alınıyor. Bir de fazla kökü olmayan, hısım akrabası olmayan, yarın bir gün bir suç işlese, idam edilse kanını dava edecek kimse olmayan bir devlet adamı yetiştirilmiş. Bu devlet adamı sınıfı, elitler sınıfı. Yani yeni baştan inşa edilmiştir. Yani halkından koparılmış saray terbiyesiyle yetiştirilmiş. Adeta padişahın küçük birer kopyalarıdır.
Ama Anadolu'ya da ait değillerdir çok fazla. Hayır, yani onlar İstanbul ve saray kültürünü bilirler herhalde sadece.
Bunlar robot gibi hükümetin yetiştirdiği ama çok iyi yetiştirdiği. Yani halktan olsa mutlaka ailesinden gelme bir takım şeyler bunda olabilir.
Alışkanlıklar olacak.
Burada aynı saraydaki kadınlar gibi. Saraydaki kadınlarla niye evlenmese padişah? Sonra bunları ne yapıyor? Damat yapıyor. Damat yapınca aralarında klik kurmalarını engelliyor. Saraya damat olanlar ister istemez sarayın adamı oluyor. Bu da mühimdir yani. Bu da bir sistemdir. Damat olarak absorbe ediyor onların güçlerini. Doğrudan saraya bağlıdırlar. Ve bundan hiçbir fire verilmemiştir. Tarih boyu Türk asıllı devlet adamlarını isyan edenler, hıyanet edenler olmuş ama bu devşirmelerden olmamıştır. Ama yakın zamandaki milliyetçilik ceryanında Osmanlı Devleti'nin yıkılması için bir takım sebepler aranırken hemen işte padişahların anneleri işte devşirmeler değil. Devşirme sistemi elbette bazı suistimaller olmuştur, yanlış işlediği olmuştur, işlerinden kötü insanlar çıkmıştır ama hep iyi işlemiştir. Osmanlı Devleti'nin 600 sene ayakta durmasının en mühim amillerinden bir tanesi olmuştur bu devşirme sistemi. Kim ne derse desin. Hı hı. Bugün de o sistem Amerika'ya örnek olmuştu. Bugün Amerika adamın Hintli mi, Afrikalı mı olduğuna bakmıyor. Kafası yerinde mi? Zeki mi? Kabiliyetli mi? Evet. Şansı da yaver giderse Amerika'da olmaması...
Yükselmemesi mümkün.
Önünde bir engel yoktur. Hı hı. Avrupa'nın veya başka yerlerin ön yargısı Osmanlılar'da yoktur. Bunların içinde köle olmakla beraber, devşirme olmamakla beraber aynı statüde olan Pargalı İbrahim Ağa vardır. Onun da hayatı çok enteresandır. Son zamanlarda da zaten gündemde biliyorsunuz. Hı hı. İtalyan veya Rum veya Arnavut olma ihtimali var. Kati cinsiyeti, milliyeti hı hı. Bilinemiyor. Üç dili de gayet güzel konuşuyordu çünkü. Arnavutçayı, Rumcayı ve İtalyancayı çok iyi konuşuyordu. Ve muhtemelen İtalyan asıllıydı. Adriyatik çocuğudur hı hı. çünkü. Küçükken köle yapılmış. Devşirme değil, köle yapılmış. Saraya alınmış. Çok güzel, çok sevimli bir çocukmuş. Sultan... Padişahlara Enderun'dan bir çocuk arkadaş yapılır. Birkaç çocuk. Onunla beraber oynasınlar, yetişsinler diye. İbrahim bunlardan bir tanesiydi. Sultan Süleyman'ın teveccühünü kazanmış. Daha gençliğinde babasının yanındayken, bu çocukken olan işler. Yavuz Sultan Selim zamanında. Ve İbrahim Ağa birden yükseliyor. Hasadabaşı oluyor. Padişahın her şeyi. O da padişaha...
Onunla beraber o da çıkıyor değil
tabii,
mi?
O da beraber. Aşk derecesine bağlı. Hatta padişah abdest aldığı zaman... Artan suyu içecek kadar padişaha bağlı. O da ona bağlı. Ve bu şekilde yükseliyor. Tafrası çok meşhurdur tarihte. Tafra dediğim atlama demektir Osmanlılar'da. Rütbe atlamaya tafra derler. Piri Mehmet Paşa diyor ki... Kanuni Sultan Süleyman Sadrazam... Bir padişahın çok sevdiği bir kulu olsa... Ona bir makam vermek istese... Ne makam vermesi uygun olur diyor nazikçe. Piri Mehmet Paşa çok yaşlanmıştı. Efendim o kulunuza sadrazamlık makamı vermeniz münasiptir diyor.
Halbuki kendi makamı.
Kendisi artık evine çekildi müddet sonra vefat etti zaten Pir Mehmet Paşa. Bunun üzerine Pargalı has oda başılıktan Sancak Bey olmadan, Beyler Bey olmadan, vezir olmadan sadrazam oldu. 5 rütbe atladı. Bunun bir benzeri de Enver Paşa da vardır. Enver Paşa böyle bir gecede 5-6 rütbe atladı. Ama tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün de öyle 3-4 rütbe atladığı bir liva iken maraşal olmuştur Mustafa Kemal. İkinci Ferik, birinci Ferik atlamış maraşal olmuştur. O olağanüstü hallerin böyle şeyleri oluyor. Pargalı her zaman Kanuni Sultan Süleyman'ın teveccühüne uygun hareket etti. Çok kabiliyetli, çok zeki, çok güzel giyinen, güzel konuşan, edep bilen bir kimseydi. Devlet işlerinde mahirdi. Diplomaside bir numaraydı, benzeri yoktu. Fakat işte insanda bir tabiat var, huy var. Rivayete göre kati değildir. Padişah'ın kız kardeşiyle evlendi. Bu da tarihi olarak kati değildir.
Bunca kurgu aslında tabii. Mesela işte filmlerden, dizilerden bahsediyoruz ya. Aslında bu da kati değil yani.
Hiçbir Osmanlı vesikasında Makbul İbrahim Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'la evlendiği yazmaz.
Ki damat İbrahim Paşa adı
değil.
Geçmez.
Hiç
o geçmez. Başka bir...
Hayır, o Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Makbul İbrahim Paşa'nın hiçbir... Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın Hatice diye bir kız kardeşi vardır. Evli ve çocukları vardır. Fakat hiç onunla alakalı vesikalarda İbrahim Paşa'nın zevcesidir diye geçmez. Vakıfları bile ayrıdır. Hiç birbirine benzemez. Çocukları
peki,
bile benzemez.
İbrahim Paşa'nın hayatıyla ilgili...
İbrahim Paşa'nın Selime Hatun diye bir hanımı var. O kadıncağızın Kumkapı'da yaptırdığı bir cami var. Ve Paşa'dan olan oğlu Mehmet o şeyin avlusunda gömülüdür. Ve hiç yani bir kere bir Paşa'nın padişahın kız kardeşiyle evli olup da hanımı olması mümkün değil.
Başka bir eşi olamıyor değil mi? Evlenirken öyle bir şart koşuyor.
Öyle bir şey yok. Yani ben şahsen inanmıyorum böyle bir şey olduğuna. Muhtemelen padişahın yanındaki bu kadar teveccühü insanları sonra gelenleri buna itmiştir. Yani Hatice Sultan'ın beyidir demeye itmiştir. Hatice Sultan'da bir koca bulunmuştur böylece. Yani bu, bazı şeyler çok belli değildir yani. Herkes ama öyle kabullenmiştir. Hı. İbrahim Paşa'yı kabullenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'la alakalı mevzumuzla da alakalı enteresan bir hadise var. Bir vakıf davasında şahit oluyor kazasker huzuruna. Kazasker demek Osmanlı'nın baş kadısı demek. Baş hakim. Ben diyor şahit diyor bu vakfa diyor İbrahim Paşa. Sadrazam o zaman. Kazasker diyor ki efendim ama siz kölesiniz. Kölenin şahitliği makbul değil diyor. Düşünün sadrazam birinci adam demektir Osmanlı Sarayı devletinde. Padişah değil. Sadrazam birinci adamdır. Çünkü padişah hükümet etmez, saltanat sürer. Hükümeti, yani idareyi
görevlendirdiği kişi.
Bir numara odur. İzin verdiği için her şeyi yapar ama şahitlik yapamıyor. Bunun üzerine geliyor padişaha şikayet ediyor. Efendim böyle böyle dedi kazasker. Doğru söylemiş diyor. Ben seni azat ettim diyor. Gidiyor diyor ki kazaskere padişah beni azat etti. İyi ama diyor kölenin kendi lehine beyanı makbul değildir. Şahit getir. Neyse padişah bir kağıda yazıyor. Ben kulum Makbul İbrahim Paşa'yı az atladım. İki de şahit götürüyor kazaskere. Kazasker şahitliğini kabul ediyor. Oradan köle
ondan sonra da artık azat olmuş.
Sonra İbrahim Paşa hakkında çok dedikodular vardır. Padişah bu kadar sevdi. Bu aynı şey Hürrem Sultan için de cahildir. Şimdi tarihi şahsiyetler bir kişiyi çok severse veya ona çok alaka gösterirse ona potansiyel düşmanlar üretmiş olur. Nasıl ki Hürrem Sultan'ı padişah çok sevdiği için çok düşman olmuş. Her şey ondan bilinmiş. Kimse padişaha tenkit edememiş. Padişaha izafe edeceği kabahatleri de Hürrem Sultan'a yüklemişse aynı şey İbrahim Paşa için de olmuş. Her olup bitenden İbrahim Paşa sorumlu tutulmuş muhalifler tarafından. Peki İbrahim Paşa buna sebebiyet vermemiş mi? Vermiş. Kendini beğenmiş hali, padişahın ona olan teveccühünü kullanması, kendini sultan ismiyle anması, Venedik elçilerini padişaha ne karışır bu işten ben anlarım demesi, padişahın çok sevdiği defterdar İskender Paşa'yı sudan sebeplerle idam ettirmesi vesaire vesaire hareketler sebebiyle İbrahim Paşa gözden düşmüştür. Bir gece padişah kendisini saraya davet etmiştir. Ve sarayda bir yemek vesilesiyle çok geç oldu sarayda yat demiştir. Onun odası vardı zaten sarayda. Sarayda yatarken cellatları göndermiş ve İbrahim Paşa orada öldürülmüş. Nasıl öldürüldüğünü bilmiyoruz. Boğulmuş diyenler var, başı kesilmiş diyenler
boğularak
var.
Boğularak öldürme genelde saltanat.
Hanedan azaları içinde. Çünkü Türk Moğol geleneğinde hanedandan kişiler kutlu kişilerdir. Onların kanı yere dökülmemesi lazımdır. İbrahim Paşa'nın başının kesildiğini biliyoruz. Çünkü İstanbul'da iki tane mezarı vardır. Muhtemelen biri başının, birisi gövdesinin gömülü olduğu yerdir. Ok Meydanı'nda başı, Galata'da gövdesi vardır. Cami yaptı.
Bu da ayrı bir mesaj aslında.
Galata'da camisi var. Kumkapı'da hanımının camisi vardır. Yani çok enteresan bir şahsiyettir.
Belki bir gün sadece bunu konuşmak
evet,
lazım.
Makbul İbrahim Paşa'dan maktul katledilmiş İbrahim Paşa'ya dönüşmüş.
Evet. Enteresan bir hayat hikayesi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere. TGRT efendim.